أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ankebut suresine tabir caizse ziyarete gitmiştik. Ama yakışmadı değil mi bu tabir? Olmadı. Geri alıyorum. Çünkü sanki o bizden ayrıydı, uzaklardaydı. Tuttuk, bir de onunla görüşelim diye ziyarete gittik gibi oldu. Sevmedik. Peki başka türlü söyleyelim. Aylardır, yıllardır görüşmüyorduk. Aslında bizim evdeymiş, misafirmiş de ama hiç ilgimiz kalmamışmış. Onu görmeye gittik. Uğradık, odamızı açmıştık ona. Bizimkiler böyle ama sevimli değil bu tabirler. Ya ne desek? Huzurundaydık, bu sefer o bize kendisini ankebutla açtı. Evet, Kur'an'ın huzurundayız. Ankebut bölümünü sundu bize. Biz onu istedik, o bize vermeye başladı. Ankebut suresi, Mekke döneminde peygamberle beraber Müslümanların Mekke'deki dünyalarını, hal ve ahvallerini özetleyip, Medine ortamına hazırlıklarını içeren kuralların suresi ya da ben öyle baktım bu işe. Oysa aslında Kur'an'ın geliş dönemine ait bir boyuttu o söylediğim. Değilse Kasas suresinden sonra ama arkasından gelen Rum, Lokman ve Secde surelerinden önce ve de özellikle bu bölümdeki yani Kur'an'daki iki defa gördüğümüz Elif, La, Mim'li surelerin birincisi olarak karşımıza çıkan Ankebut suresi. Evet, Kasas'ta Musa aleyhisselam vardı yoğunlukta. Ama hemen arkasından belki son bölüm olarak Kasas suresinin böyle mühürleneceği dönemde, özetleneceği dönemde Karun gelmişti sıraya. Karun ki ekonomik kaygı ve kavgada sapmanın en net örneklerinden biriydi. Hatta bu ekonomik sapışın kendisine Firavun gibi birini destekleme yanlışını empoze ettiğini bildiğimiz Karun, dünyada ebedi kalacağını mı zannediyordu? Ya da ne yapıp ettiğinden haberi mi yoktu? Topladığı malları, mülkleri, altınları ve gümüşleri, hatta güçlü kuvvetli bir grup tarafından anahtarları taşınacak halde olan bir zenginliğin sembolüydü. Evet, böyle bir adam ama Firavun'u destekliyordu. Sanki işte hemen onun arkasından dikkat edin insanlar, statüleriyle, malları, mülkleriyle, imkanlarıyla sapma öncesinde siz onların yanında olacaksınız. Siz bu dinin kuruluşunda yapı taşlarısınız. Siz bu dinin hayata etkinlik ve egemenlik döneminin yani dinin anlaşılmasının vazgeçilmez insanlarısınız. Sıkı sarılın, ciddiye alın, imtihan olunacağınızı bilin. Allah şimdi yeni bir dönemde sizi imtihan edecek diyordu sanki sure. Ben bu surenin mihveri olarak bu fikri almıştım ama bir başka Müslüman, bir başka kardeş bunu bir başka çeşit dinleyebilir, anlayabilir. Mesela Ankebut suresi o açıdan değerlendirince Allah'tan başka insanların, Allah'tan başka varlıkların, Allah'tan başka birilerinin güçlü zannedilmesinin yanlışlığını ya da hayata hakim bilinmesinin yanlışlığını veya akla hayale gelmedik entrikaların yanlışlığını anlatan bir sure. Dilerseniz Ankebut olayına yeniden bakın dercesine öyle bir mihver, öyle bir merkezde seçilebilir elbette. Şöyle baştan İbrahim aleyhisselam kısmına kadar bölümü yeniden bir özetlesek, çünkü söz İbrahim aleyhisselama gelmiş, hatta İbrahim aleyhisselamın kavmini daveti enine boyuna işlenmişti bu surede. Şimdi cevabına geçiyoruz, toplumun cevabına ama sözü oraya kadar yeniden anlasak, yeniden hatırlasak. İnsanlar, ama sözü Allah sözü olarak dinleyecektik, Elif, La, Mim. Allah'tan başkasının sözüne benzemeyecekti, Elif, La, Mim. Yanılmayan, hata etmeyen, zahmet etmeyen, yorulmayan ya da eksiği olmayan, eksiltisi bulunmayan, uyku tutmayan ya da uyuklaması olmayan, rahmet ve merhamet sahibi, alim olan, habir olan, basir olan birisi söylüyordu. Yani Allahu Teala, işte öyle dinliyoruz. İnsanlara ben imtihan sorusu olarak din gönderiyorum. İmtihan konumu olarak dinle tanıştırıyorum. Dinin gerektirdiklerine inandık dediler mi? Artık onun gereğini yerine getirmelerine imkan hazırlıyorum. Yoksa onlar inandık dedikten sonra Allah onları salıverecek öyle mi zannediyorlar? Hayır, dikkat etsinler. Daha önce de aynı yasa geçerli, aynı kural işlevdeydi, işliyordu. Biz diyor Allah, inananları ya inancında sadık ya inancında kazip diye bölümlere ayırmışız. Yani siz bunu bilesiniz diye size anlatıyoruz. Yarın hesap kitap döneminde, yani ahirette yeniden diriliş gününde ben inandığımı söylemiştim ama ya Rabbi demeyesiniz diye dercesine insanlara bunu anlatıyoruz diyor Ankebut suresinin başları. Peki insanlar sanki Allah'a böylece inandık ya Rabbi deyip geçip gideceklerini, Allah'ın onları tutup hesaba çekmeyeceğini mi zannediyorlar? Ne kadar korkunç, ne kadar kötü bir yargı, ne kadar kötü bir yanlış. Evet, Allah'la karşı karşıya geleceği ümidinde olanlar bilsinler ki mutlaka Allah'ın zamanlaması vardır. Bu ortaya çıkacaktır. O işiten, bilen, duyan, haberdar olandır. Kim ki bu konuda cehd-i gayret sarf ederse bu kendi lehine sadece, haşa Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı var filan diye aklına almasın baştan, ya da ben kulluk yapmazsam, ben Allah'ın dediğini dinlemezsem zaten piyasada dinleyecek yok, Allah'ın bu anlamda bir de bana ihtiyacı var filan zannetmesin. Çünkü Allah alemlerden müstağni. Yani bırak sen, ben, bırak üç kişi, beş kişi, bırak bizim dönemimiz insanları, hayvanları, cinleri, şeytanları. Bütün varlıklar evrensel planda düşünün. Allah'ın dışındaki bütün varlıklara alem diyoruz. İşte bütün varlıklara ihtiyacı olmayan tek varlık. Bütün varlıkların kendisine ihtiyacı olan tek varlık. Öyleyse Allah'ın isteği, imtihan pozisyonunun belki nüvesi, belki merkezi şu. Yani insanlar inandık diyecekler ve inançlarının gereğini yerine getireceklerdi ya, değilse yanlış yapmışlar, kaybetmişlerdi ya, işte inanç formunun temeli, altyapısı şöyle. Kim ki inanırsa, ama inandım demesi yetmez, inancının gereğini yerine getirirse, inanır amenu yapar ama amelü salihat olarak da onu desteklerse, lenükeffiranne anhum seyyiatihim. Evet, dünyada işleri düzelecek, dünyada bozuk düzen şeyleri bitecek, dünyadaki sıkıntılarına kefaret olacak bu inanç ve ameli salihi, ama ahirette de en güzel karşılık onları bekliyor. Yani cennet, üstelik yapıp ettiklerinin en güzeliyle katlanarak. Ama dikkat edecekleri bir alan, bir bölüm var. Yani anne baba konusunda çok titiz davranmalı bu insanlar. Çünkü Allah itaat et dediği anne babasını Allah makamına koyma tehlikesi her an var karşımızda, ne olur ne olmaz demeliler. Allah bana itaat edin diyor ama Allah anaya babaya da itaat edin diyor. Fakat ikisini karıştırmamak gerekiyor. Çünkü anne babaya ihsan önemli. Anne babaya husna davranmak gerekiyor. Ama buna rağmen eğer ki onlar yanlış yaparlar da Allah'ı ortaklı bilmeye, Allah'ın yanında başka varlıkları da dinlemeye ya da Allah'tan başka varlıkların hayat programımıza girmesine meyletmeye yanlışları varsa ve bu konuda da Allah bize bir izin vermemişse, işte o zaman kesinlikle onlara itaat etmeyeceğiz. Yani ben annemin, babamın kızı olarak sadece Allah'ı dinleyeceğim, evet. Ama Allah bana diyor ki, anne babanın da gönlünü hoş et, tamam, ona da evet. Ama ben kızlarına, annem babam, kocama itaat konusunda eyvallah etme yavrum, kölesi değilsin onun kızım, ekonomik özgürlüğün var, sen boşanır gelirsen benim param daha sen gibi 40 tanesini besler. Yok öyle, dik kafalı olacaksın, benim kızım olduğunu unutmayacaksın, bizim evde aldığını, bizim evde kazandığını kaybetmeyeceksin diye bana Allah'ın rıza yollarından benim için, bir kadın için en önemlisi olan kocama itaatı sanki ortadan kaldırmayı emrediyorlarsa, bu konuda da Allah bana bir şey dememişse elbette onları dinlemeyeceğim ama aman yavrum, aman evladım, aman kızım, kocanın bütün helal isteklerinde onu memnun edesin, onunla birlikte cennete gidesin diye bana Allah yanında bir başkasının daha gönlüne ram olmak dediğini dinlemek ya da hayatıma karışmasına evet demek, onaylamak konusunda tavsiyeleri varsa, cehd-i gayretleri varsa, bu konuda Allah'ın ve Resulünün bir uyarısı, bir yol gösterisi olduğundan dolayı ben elbette itaat edeceğim. Sözün özü şu bu konuda, inanan ve inancını yaşayanlar, işte onlar cennete gidecekler. Konu bu kadar basit. Surede bu anlatılacak. Bundan başka konu yok. Ama insanlardan kimileri var ki evet inandık iddiasındalar ama inançlarından dolayı başlarına bir bela, bir musibet istemedikleri bir şey geliverse başlıyorlar sıkıntı üstüne sıkıntıya düştüklerini feryat ve figanla anlatmaya, insanlardan gelen sıkıntıları sanki Allah'ın cehennem azabına benzetmeye. Biraz ağır olsalar, biraz yavaş olsalar Allah'ın azabıyla insanlardan gelen azap, insanların bize yapabildikleri nasıl da kıyaslanır? Utanmıyor mu bu insanlar? Öyle şey mi olur? Nasıl mümkün olur? Yani Allah'ın azabı, cehennem azabı, dünyada vereceği azapla insanların verecekleri, yapabilecekleri nasıl da kıyaslanır? Fakat işin en enteresan tarafı belki bu adamlar böyle bir durumda feryat ediyorlar. Hep inandım da ondan, namaza, Kur'an'a başladım da ondan, Müslümanca bir ticarete inandım da ondan, Müslümanca bir ev anlayışına, bir kocalık anlayışına, bir karılık anlayışına geçtim de ondan, bütün bu başıma gelenler hep ondan, hep ondan deseler de ama Müslümanlığından dolayı bir şeyler gelsin başına diye de gözleri dört açılmış bekliyorlar. Allah Müslümanlara bir yardım lütfediverse, yani bir prim çıksa ortaya, aa biz de sizinle beraberdik anlıyorsunuz değil mi? Biz artık sizinle beraber olduğumuzu biliyorsunuz değil mi diye başlıyorlar. Sanki tabir caizse yaltaklanmaya. Desinler kalplerinde olanı, içlerinde olanı, sadırlarında olanı, gönüllerinde olanı Allah en iyi bilir elbette. Dahası olmaz bilir. Ama Allah kimi de bilmez ki. Allah müminleri bildiği gibi münafıkları da bilir. Öyle görünenleri de bilir. Müslümanım trak yaşayanları bilir. Müslümanımsıları bilir. Yani dıştan ben inandım iddiasıyla kalpleri hasta, gönülleri hasta, ruhları hasta insanları bilir. İman gönüllere yerleşmemiş de eylem olarak görülmeyen ama gırtlaktan dudaklara kadar bir bölümde Müslümanlık iddiasında olanları bilir elbette Allah. Bilir de işte bu tür insanlar, aslında kafir olan insanlar, müminlere derler ki, gelin uyun bizim yolumuza, endişe etmeyin, biz varsa da yoksa da günahınız boynumuza, endişe etmeyin, hadi beraber olalım, biz gibi yaşayın, oğlunuzu, kızınızı, kafanızı, yapınızı, kasanızı, kesenizi hep bize uydurun, ekonomik, siyasal dünyanızı, bütün işlerinizi, işlevinizi biz gibi yapın, hadi bakalım, varsa bir suçunuz, günahınız, biz üstleniriz diyorlar. Aldanmayın diyor Allah. Aldanmayalım. Ey Ankebut'un eğittikleri, ey Ankebut suresinin huzurunda onun eğitimine tabi olanlar aldanmayalım. Çünkü onlar bizim günahlarımızı azaltamazlar. Ama bilsinler ki bu davada olanlar, yani bizi kandırmaya, günahınız varsa biz çekelim demeye çalışanlar bilsinler ki, söyleyelim onlara, Müslüman merhametlidir, onların da kurtuluşu için uğraşalım. Diyelim ki onlara, etmeyin, vazgeçin. Bu yol sizin günahınızı artırır sadece. Evet bizim günahlarımızı da üstlenirsiniz ama kendi günahlarınızı da. Ve fakat işin garibi ki biz günahtan kurtulmayız diyelim onlara. Tarihten örneklere geçilecek. İki ayetle bir peygamber. Ne kadar özet, ne kadar öz bir anlatım. Ama yetmez mi? Adam olana çok bile mi? Öyle değil. Hayır çok olur mu? Kur'an'da hangi bölümdeki hangi ayetlerin sayısı, sırası, kelimesi çok? Haşa ve kella. Tam yeterince, tam bize göre. Ama hani bir grup arkadaş varmış, bir evde yaşarlarmış derken biri fıkra anlatır, ötekiler gülermiş, sonra biri daha anlatır, diğerleri gülermiş, zaman gelmiş, devran dönmüş, anlamışlar ki herkes aynı fıkraları tekrar tekrar anlatıyor, onlar da birer birer gülüyorlar. Demişler ki ya niye bu kadar yoruluyoruz, niye bu kadar özen gösteriyoruz, numara verelim fıkralara vermişler. Sonra biri 5 diyormuş, hepsi 5'lik gülüyormuş. Yani 5 derecelik değil, o fıkraya ne kadar gülünecekse hepsi biliyor zaten. Peki acaba Allah'ın Kur'an'da anlatımının esprisi olarak mı bu fıkra uydurulmuş dersiniz? Yani bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, kimi yerlerde Cenab-ı Hak çok öz olarak bir peygambere dem vuruyor ve geçiyor. Ama bu zaten insanın anlatım tekniği. Allah böyle öğretmemiş mi bize? Mesela birisini değerlendireceksiniz, tıpkı babası gibi diyorsunuz. Tamam. Hepsi o kadar. Yani babası neydi, hangi konuda benzerdi, nasıldı, bilenler anlamışlardır. Hepsi o kadar. Başka türlü örnekler de bilirsiniz. Mesela adam bu konuda yorgunu yokuşa sürüyor dediniz mi, tamam, yorgun ve yokuş anlaşılmıştır diyeceksiniz. İşte o kadar. Ya da bakın ki biz hayatın her kademesinde galiba vahiy eğitiminden geçen insanlık olarak dili Allah'tan öğrendik. Peygamberler bize dil kazandırdı olarak işte bu Kur'an öğretisini zaman zaman bir biçim uyguladığımızı zannediyorum. İşte Allahu Teala Kur'an'da da mesela diyor ki: Suhufi İbrahim'e ve Musa. Yani bir bakıyorum kelimelere, üç tane. Suhuf, İbrahim, Musa. Demek ki üç kelimeyle Allah neler neler anlatmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adından en çok sözü edilen Peygamber Musa Aleyhisselam. Bu dinimizin, şu Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an ile gönderilen dinimizin özel bir peygamberi konumunda bulunan da İbrahim Aleyhisselam. Yani bir insan bu dini anlamak ve anlatabilmek için sayfalar konuşacağı malzemenin iki özel insanı Musa ve İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hak birer kelimeyle ve onların sayfalarını hatırlatarak anladınız mı işte öyle deyip geçiyor. Biz de burada Nuh Aleyhisselam'la ilgili bildiğimizi ancak iki ayetle hatırlayabildiğimiz kadar hatırlayacağız. Ama birisi Araf suresinden Hazreti Nuh'u öğrenmişse, yok Hud suresinden öğrenmişse, şu Ara suresinden öğrenmişse, ama mesela Zariyat suresinde varsa ya da efendim Kamer suresinde varsa ama bir de Nuh suresi varsa, işte o surelerdeki tüm bilgileri burada özet olarak sunulmuş da bildiği kadar hatırlayacakmış. Ama bu bana ölüm öncesi Kur'an hatırlatma örneğini aklıma getirdi. Hani ölmek üzere olan bir adama biz Yasin okuyacaktık. Yani o adam hayatında Bakara duymamışsa, Ali İmran bilmiyorsa, Nisa ile görüşmemişse, Maide ile tanışmamışsa, hatta üç kulfü bir elamdan başka hiçbir şey yoksa dünyasında, onun Yasin'i, yani ona okunan Yasin sadece üç kulfü bir elam hatırlatacaktır. Başka yok. Çünkü Kur'an'ın özetidir ama adamdaki Kur'an bu kadar. Fakat bir başkası hamimlerle eğitilmişse çocukluğunda, elif, lam, ra'ları mahalle mektebinden almışsa, babası ona En'am ve Araf'ı evlenme döneminde özel aşılamışsa ya da benzer surelerle yakın diyalog halindeyse, ekonomisini mesela Elhamdülillah'lı surelerle, sosyalitesini mesela müsebbihat ile düzenliyorsa, elbette bu adamın Yasin'den hatırlayacakları çok farklı olacaktır. Nuh Aleyhisselam, insanlığın ikinci babası bilinen, insanlık sapıtınca, yoldan çıkınca, kendilerine hakka ve hakikate davet konusunda ilk peygamber. Yani Adem Aleyhisselam kendisi var, peygamber. Karısı var, peygamber. Ama insanlar Allah'ın yolundalar. Hatta iki kişiler ve cennetteler. Daha sonraları şeytanın özel saptırması Nuh Aleyhisselam dönemine gelinmiş ve insanlara ersele yapılan ilk peygamber diyor peygamberimiz. Kavmi arasında 1000 ama 50 eksik kalmıştı. İşte bu kadar yıl kavmiyle beraber. Sonunda kavmi karşı geldi. İmana yanaşmadı. Artık inanacaklarda kalmadığını Allah beyan edince helak et ya Rabbi dedi ve tufan, zalimler helak oldular. Hazreti Nuh ashabıyla birlikte belki 7 belki 40 kişi olarak kurtulanlardandı ama alemlere bir ayet, bir alamet olarak. 950 yıl dile kolay. Sayın isterseniz. Şöyle bir boş vakit bulun. Alın elinize tesbih mi? Ya da başka bir sayım aracı mı? Bir tür imkan bulun. İsterseniz daha güzeli yazın. Bir yıla bir yazacaksınız. İkinci yıla yine bir. Yani alın elinize kalemi 1, 2, 3, 4, 5 diye yazın. 950'ye kadar sabredin. Bıkmayın ve usanmayın. Ara vermeyin isterseniz. Boş bırakmayın kendinizi. İşte o kadar kalmış ama buna rağmen sabır sembolü bir peygamber, Hazreti Nuh ve tufanla azıcık bir adam ama öz insanlar kurtulmuş, bütün toplum helak olmuş. Sonra tarih sahnesinde nice peygamberler var. Hud var, Salih var, Lut var ya da Şuayb var ama burada Ankebut suresi bize İbrahim Aleyhisselam'ı vermiş örnek ikinci sıraya. Nitekim İbrahim de kavmine gönderilmişti. Dedi ki kul olun Allah'a, karşı gelmeyin, Allah'a karşı gelmekten sakının ve korkun. Bu gerçekten sizin için daha hayırlı eğer bilirseniz, sizin halinizi düşünmüyor musunuz, nedir yaptığınız? İnnemâ ta'budûne min dûnillâhi evsânen. Bunu özellikle okuyoruz. Özetlediğimiz halde. Çünkü aynı ifadeler 25. ayette benzer şekliyle yeniden karşımıza çıkacak. Bir vesenden, bir puttan, bir puta kul olmaktan söz edilecek. Nedir yaptığınız? Allah'ın berisinde vesenler bulmuşsunuz. Putlar bulmuşsunuz, tanrılar edinmişsiniz, hayatınızı düzenleyen varlıklar zannıyla. Onları dinliyorsunuz, onlardan yanasınız, onlarla berabersiniz, nedir yaptığınız? İbrahim aleyhisselam kavmine söylüyor. Yani babasının da içinde bulunduğu insanlara söylüyor. Ve siz iftira ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyor. Sonra diyor ki, eğer siz bütün bunları rızıktan dolayı yapıyorsanız, dünya için, dünyalık için yapıyorsanız düşünmüyor musunuz? Var mı onların rızık imkanı? Böyle bir imkanları var mı? La yemlikûne leküm rızka. Mümkün değil, size rızık veremezler. Beş para kazandıramazlar. Bir imkan veremezler size. Eğer rızıksa probleminiz, tebtâhu indarlâhir rızk. Allah'ın yanında arayın. Ancak odur bunun sahibi. Ama bunun için vâbudû veşkurû leh. Kul olun, köle olun Allah'a. Allah'ın verdiği nimetleri kullukta kullanın. Çünkü sonunda ona döneceksiniz, hesabını ödeyeceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Yalan saydılar. Evet, ama ilk defa değil. Peygamberimizi de öyle yalan saydılar ama ilk defa değil. Daha önceleri de yalan saymıştılar. Yani peygamberimizden önce de nice peygamberler yalan sayılmadı mı? Ta insanlığın ilkinden bu yana nice nice insanlar Rahman'ın yolunda oldukları gibi şeytanın yolunda da olmadılar mı? Hatta bu peygamber oğlu, açık, ayan beyan peygamber oğlu Habil ve Kabil döneminde başlamadı mı? Peki peygamberlerin görevi ne o zaman? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ Açık, net bir uyarı, başka olmaz. Allah'ın verdiklerini topluma anlaşılır, ulaştıracaklar. Ey peygamberim, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor sanki bu ayetler. Bir anlamda ey İbrahim, Halilullah diyor sanki aleyhisselam. Yani seni yalanlamışlar, ne gam. Daha önce de yalanlandı insanlar. Peygamberlerimi daha önce de yalanladılar, bunu böyle bilesiniz. Ama bu yalanlayanlara şöyle denilecek, peygamberler şunu söyleyecek, biz şunları söyleyeceğiz, biz yalanlayan olmayalım. Böylece safımızı başta belirleyelim. Peki söyleyin, görmüyor mu bu insanlar, duymuyor mu, anlamıyorlar mı? Allah yaratılışa nasıl başladı, ilk nasıl yarattı, sonra nasıl tekrar yaratacak, hiç mi düşünmüyorlar? Bu Allah'a çok kolay üstelik. Söyle sen onlara ey peygamberim, kim İbrahim aleyhisselam, kim Muhammed aleyhisselam, kim? Şu anda onların yolundaysam ben, bu ayet bana, benim ayetim çünkü, diyeceğim ki ben, önce kendime tabii, sonra başkalarına, çünkü aleyhissalatü vesselam ayetleri önce kendine söylemiyor muydu? Çünkü Müslüman, dinle, Kur'an'la, sünnetle beraber olan Müslüman, ekmek üretip başkalarına satıp onları doyuran, kendisi yemeden intihar eden bir insan değil ki, olmaz ki öyle şey. Siru fil art diyeceğim insanlara. Gezin dolaşın yeryüzünde, bakın bakalım, bir nezaret edin, bir ilgi kurun bakalım. Allah nasıl da yaratılışa ilk başlamış, ilk yaratmış, sonra da yeniden yaratıyor, tekrar yaratıyor, tekrar yaratacak, bunu düşünmüyor musunuz? Allah her şeye kadirdir. Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder ama azap isteyene azap eder. Merhamet isteyene merhamet eder, cennet isteyene cennet verir. Ama modelini Allah'tan alarak isteyene, yattığı yerden isteyene değil, inandım diyene değil, kendi kendine proje üretene değil, Allah'ın dediği gibi, peygamberin örneklediği gibi isteyene azap verir, cehennem verir, cennet verir. Sonunda herkes evrilip çevrilip onun huzuruna gidecek. Allah'ı aciz bırakacak değiliz ki. Karşı gelemezsiniz Allah'a. Ne gökte ne yerde Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ın berisinde de veliniz yoktur, nasiriniz yoktur, yardımcınız yoktur, kimseniz yoktur. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nedir sizin derdiniz? Fakat şu bir hüküm, şu bir sonuç, şu bir asıl, şu bir esastır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ İbrahim aleyhisselam bunu söylüyor. Peygamberimiz bunu söyledi. Allah bunu bize söylüyor, biz de birbirimize ama önce kendimize ve insanlara söyleyelim. Kim ki Allah'ın ayetlerini yok sayarsa. Aslında ben Allah'ı dinleyeceğim ama eğitimle ilgili hiçbir ayet yok ki. Kadın eğitimiyle, çocuk eğitimiyle, kız eğitimiyle, evlat eğitimiyle, anne baba eğitimiyle ilgili ayet bulamadım da ondan diyorsa, yok sayıyorsa. Aslında ben Allah'ı dinleyeceğim ama dükkan açmayla ilgili, tezgah düzenlemeyle ilgili, vitrin hazırlamayla ilgili bir ayet yok ki. Ondan dolayı ben kafama göre takılıyorum mu diyorsa. Ya da ben aslında aynen Allah'ın ayetlerini dinleyeceğim ama Allah bana sabah, öğlen, gündüz, gece, giyimimde, kuşamımda, yememde, içmemde, alımımda, verimimde bana beni ilgilendiren ayan beyan anlatımlar göndermemiş ki, bakıyorum İbrahim anlatıyor, bakıyorum Musa'yı ya da Nemrud'u anlatıyor veya Firavun'u, semayı anlatıyor veya arzı, beni, benim evimi, oturma odamı ya da salonumu ya da mutfağımın dizaynını veya fabrikamın işletme statüsünü veya beni anlatmalı, beni, dostluğumu, düşmanlığımı, yani benim gezmemi, benim tozmamı anlatmalı. Yani ben yazın ne yapacaktım, kışın ne edecektim, ne zaman pikniğe nasıl gidecek, nerede nasıl hareket edecektim, bunları anlatmamı anlatmalı. Alacağım minerallerden vitaminlere kadar Allah bana bunları söyleyen sureler göndermeli dercesine, eğer insanlar Allah'ın ayetlerini küfreder, örtbas eder, yok sayar, yan ortadan kaldırır veya gündeme almaz, gündemden kaldırmaya çalışırsa, sadece Allah'ın ayetleri değil, sonunda Allah'la karşı karşıya geleceğini hiç hesaba katmazsa. Yani Allah'la karşı karşıya geleceğini hesaba katmamak, küfretmek, yok saymak. Ne kadar korkunç bir yanlış. Ne kadar korkunç bir yanlış. Çünkü insanlar galiba yanlışların en büyük dayanağı olarak bunu görmeliler. Yani öleceğim ben ve yeniden dirilip hesaba çekileceğim. Allah'ın huzurunda kendim bulacağım. İşte bu konuda yanıldılar mı? Artık yapacakları bir doğru yok. Çünkü bunlar Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler ve elin bir azap onları bekler. Böyle dedi İbrahim Aleyhisselam, bunu gündeme getirdi ve karşısındaki toplum bu kadar güzel, bu kadar iyi, bu kadar hayır dileklerine rağmen acaba ne dedi ki? Yani biz olsaydık ne derdik? Elhamdülillah, biz İbrahim Aleyhisselam'a karşı gelen toplum gibi değiliz. Evet, biz onların dediğini demezdik. Demediler de bugün, ey Kur'an'ı ve sünneti kendisi anlamaya, başkalarını duyurmaya görevli olanlar, yani Müslümanlar. Yani bu toplumda bu gerçekleri siz söyleyin insanlara, en ilgiliden en ilgisize kadar size, yakın bu adamı ya da öldürün demeyecekler. Demediler çünkü. Öyleyse bu insanlar Müslümanlığı bilmeden inanan insanlar olunca, aslında sahiplendikleri, benim dedikleri dinle tanışma istekleri var da gönüllerinde, bilmiyorum tabir caizse motor yerinde, kaporta yerinde, lastiklere kadar hepsi güzel ama marş dinaması bozuk bu insanların galiba. İşte o bir çalışma işi, o ilk hız, ilk hareket yok bu insanlarda. Siz biliyorsunuz, marş dinaması bozuksa ya da aküden bir şey gelmiyorsa, ilk ikaz yoksa ne yapıyordunuz? İtekliyorsunuz, 3-5 kişi buluyorsunuz bazen, tamam hareket ettirdiniz mi gidiyor ya, ben inanıyorum ki bu insanları böyle hareket ettiriverdiniz mi sonrası kolay olacak. Bir arkadaşla dostluğumuz çoktan vardı, esnaf. 3 ay kadar haftada bir ikilik periyotlarla dükkanına uğradım. Selamünaleyküm selam. Lafı açması gerekmezdi. Zaten laf hazırdı. Kur'an ve sünnet. Ama okumak zorundaydı. Kitap olunsa okuyacaktı. Bunca vitrindekileri biliyorsa, bunca piyasayı tanıyorsa, bunca parayla ilgili düzenini kurmuşsa, bunca yani çevre piyasasına hakim olmanın plan ve projesine sahip bir kafası varsa kitabını tanıyacaktı. Buna tartışmasız bir konuydu. İtirazı yoktu. Bunu o da biliyor, ben de biliyorduk. Ama okumaya evet, prensip olarak tamam ama pratik olarak hayır. Tövbe yanaşmamış, yanaşamamıştı. Ben yapamam diyordu, ben beceremem diyordu. Sonunda elhamdülillah, evet, bir meal baştan sona okuma imkanı buldu. Şimdi birinci aşamadan sonra ben ona bir de hadis teklif etmeliydim. Yani o Kur'an'ı bir kere mealden okuyuverince bu işin sadece birinci basamağıydı. Yani sadece İlk tanışmaydı bu, devam etmeliydi elbette. Ben oh maşallah, ilahi, elhamdülillah, sana neler diyebilirim, tebrikler, teşekkürler sayacaktım, güzeldi ama arkasından bir de mesela en güzel bir derleme olarak Riyaz-ı Salih'in teklif etmeliydim. Ne desem, nasıl desem de 3 aylık bir çalışmaya yine bir soyunsam, paçaları sıvasam, kolları sıvasam mıydım? Yani bu adam 3 ay sonra mı okuyacaktı? Hani olurdu ya belki. Derken ikinci, üçüncü, beşinci seferde mi bilmem ama çok geçmedi. Ben aynen tabir caizse damdan düşer gibi pat diye teklifte bulundum. Hadi bir de Riyaz-ı Salih diye okurum dedi. Bir o kadar şaşırdım. Yani damdan adam düşmüş gibi bu sefer ben şaşırdım. Ne oldu dedim. 3 ay uğraştırmıştın beni. Daha 3 hafta olmadı. Dedi ki ben okuyabileceğimi bilmiyormuşum ki. Meğer imkanım varmış, meğer ben yapabilirmişim, meğer zamanım varmış, meğer kafam varmış, gönlüm varmış. Daha güzelini söyledi, meğer imanım varmış dedi. Öyleyse biz de bu insanlara söyleyelim, emin olun onlar yakın bunu demeyecekler, öldürün bunu demeyecekler. Ama bakın İbrahim Aleyhisselam'a neler dediler. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ İbrahim Aleyhisselam'ın toplumunun cevabı ancak illa şu oldu. En kalu dediler ki uktulu av harriku. Öldürün bu adamı. Yaşatmayın, susturun, kapatın çenesini, vurun boynunu, işini bitirin. Ya da yakın hatta ibreti alem olsun. Herkes bilsin bu davada olan birinin cezası ölümdür. Ölüm dediler. Yani atalarının davasını terk ettiğinden dolayı evet ölümdü cezası. Atalarına karşı geldiğinden ama bunu doruk noktada putları kırarak icra ettiğinden dolayı ölümdü cezası ama düz ölüm değil. Hani inlete inlete ölüm var ya ya da kemiklerini kıra kıra tırnaklarını söke söke ya da etini parçalaya parçalaya derisini yüze yüze ölüm olacaktı ya. Hatta gözlerini bir oyacaktınız ya da kulaklarını bir kesecektiniz ya. Dahası hatta yakacaksınız dediler. Yakın bunu. Öldürün bunu. İşini bitirin bu adamın. Bu İbrahim denilen. Aa, biz ne beklerdik? Bunlar ne yapıyorlar? Hazreti İbrahim gibi bir adam bulmuşlar. Hazreti İbrahim gibi birinin kadri kıymetini bilmiyorlar. Hak söylüyor, hakikat söylüyor, onların faydasına söylüyor, onların cennetine söylüyor, onların izzet ve şerefine söylüyor. Adamların tavrına bakın, öldürün ya da yakın diyorlar. Sanki böyle film gibi dersiniz değil mi? Yani olamaz bu, ciddi olamazlar dersiniz değil mi? Eğer bunu diyebiliyorsak ki, diyeceğinizi zannediyorum, bu imandan kaynaklanıyor. Yani bir peygambere böyle davranılmaz, mümkün değil, biz bunu kabul edemiyoruz. Evet belki öyle teori. Evet belki öyle ağzımızdan çıkan iddiamız. Ama laf aramızda diye bir söz veren. Beni dost bilirseniz dostça söylüyorum. Dost bilmezseniz bir adam söylüyor olarak. Yani belki binde bir, milyarda bir doğruluk payı vardır belki diye. Bir an bir dinleyin lütfen. Bizi konuşuyorum, siz değil sadece derdim. Ben ve biz. Acaba biz de böyle peygamber mesajı kaynağına karşı, peygambere demiyorum bak, olmaz öyle, peygamberi öldürün olur mu öyle şey? Kesinlikle hayır. Ben imanınızdan şüphe ederek söylemiyorum. Bırakın sizi, benim imanımdan şüphe etmiyorum. Ben müminim, elhamdülillah demek zorundayız hepimiz. Ama şöyle bir konu geldi aklıma, düşünüyorum, ne dersiniz, birlikte düşünelim. Yani peygamber gelse evimize, bize İbrahim Aleyhisselam benzeri şeyler söylese ama evimizde değil sadece sokağımıza, mescidimize, mabedimize, düğün ve derneklerimize, eğlence merkezlerimize, ticaret merkezlerimize, sanayilerimize, beldelerimize, belediyelerimize gelse, günlük meşgale alanlarımıza, gece platformlarımıza gelse peygamberimiz, bizzat gelse, sözüyle gelse, sesiyle gelse, ne dersiniz? Kesinlikle öldürün bunu demezsiniz, yakın bunu demezsiniz demeye ama ciddi olun ne dersiniz? Ya Resulallah dediğin çok doğru, haklısın fakat mı dersiniz? Ya da ya Resulallah ne kadar güzel söyledin, fevkalade ama mı dersiniz? Lakin mi çekersiniz, onu siz bilirsiniz. Fakat peygamber doğrudan gelmez de, peygamberin sözcülüğünü yapan biri aracılığıyla mesajı gelirse, oğlunuz söylese peygamberin dediğini ya da kızınız ya da karınız söylese ya da babanız ya da kocanız söylese ya da komşunuz söylese ya da peygamberin sözünü bir şeyler birileri birilerinden gelerek size ulaşan bir imkan ortamında söylense ne dersiniz? Onu ihmal eder, onu beslemez, onu desteklemez, ölüme mi sürüklersiniz? Bırakın ölsün kendi başına mı dersiniz iş dünyanızda? Olur mu ki öyle şey? Yani sanki böyle bir ölüme mahkumiyet söz konusu mu peygamber planında? Çünkü ben Ali İmran suresinin 144. ayetini şöyle anlıyordum. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Allah bu ayeti Mekke'de Müslümanlığını yaşamış, Medine'ye giden peygamberle beraber olmuş ashab-ı kirama gönderiyor. Yani Medine'li Müslümanlara. Üstelik Uhud Savaşı'na kadar da Müslümanlığını sürdürmüş. Bedir'de canını ortaya koymuş Müslümanlara söylüyor Allah. Muhammed ancak bir peygamber. Başka ne özelliği ola? Ebedi değil ki, Tanrı değil ki. Üstelik ilk değil, قَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Yani bu işin ilki değil, türedi bir peygamber değil, aslı var, esası var, kökü var onun. Şimdi söyleyin, ey ashab-ı kiram, ey Medine'deki Müslümanlar, söyleyin, اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Yani o ölür ya da öldürülürse ki insandır. Hani inneke meyyitun ve innehum meyyitun ayetini hatırlıyoruz. Sen öleceksin ama onlar da ölecekler. Ya da efe immitte fehumul halidun. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Onlar da ölecek. Bunları biliyoruz. İnsan olarak hepimiz öleceğiz. Peygamberiniz Muhammed Aleyhisselam ölür ya da öldürülürse nedir derdiniz? İn kalebtum ala akabiküm. Siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri tekrar eski şirkinize, eski küfrünüze, eski yanlışınıza, eski örf ve adetinize dönecek misiniz? Siz bilirsiniz. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهِ شَيْئًا Kim ki ökçeleri üzerine gerisin geriye o İslam'dan önceki dönemine, o cahiliyesine, o yanlışına dönerse Allah'a bir zarar veremeyeceğini baştan bilsin ama şükrederse Allah mükafatlandıracaktır. Yani وَسَيَزِ اللّٰهُ شَاكِرِينَ Düşündünüz mü? Özellikle vurgulamaya çalıştım. İfade edebildim mi? Ey Medine'deki Müslümanlar, evet onlara söylüyordu Allah, değilse bize söylediğin ne anlamı ola? Yani Muhammed ölür ya da öldürülürse bugün. Olmaz öyle şey. Dedeniz sağ mı? Öldü. Kaç yıl oldu? 5 yıl oldu. Ha bak iyi öyleyse yakaladım bir örnek. Deden öldüğü gün gel bana sana 5 milyar vereyim. Ya dedesi ölmüş adamın. Bitmiş. Hemen öteki atılsa ben gelsem. Yo çünkü onun dedesi sağ ya. Ona da desem ki dedenin dedesi öldü mü? Evet. Ha öyleyse. Tabii ölmüştür. Öyleyse dedenin dedesi öldüğü gün gel sana 15 milyar vereyim. Yok. Peki Allah bize diyor ki Muhammed insandır, peygamberdir, ölür ya da öldürülürse sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dersiniz? Aleyhissalatü vesselamın öldürülme ihtimali var mı şimdi? Yok. Öldü. Vefat etti. Allah cennette beraber kılsın. Allah ona salat ve selam etsin. Biz onunla cennette beraber olalım. Allah bizi onunla beraber olacak bir hayatta yardımını esirgemesin. Dualarımız çok olsun. Allah dualarımızı hayır etsin, hayır dualarımızı kabul etsin. Tamam bunları deriz ama söyleyin Muhammed Aleyhisselam öldürülür mü artık? Kıyamete kadar böyle bir ihtimal var mı? Kesinlikle. Peki ne anlama gelecek bu ayet? Muhammed Aleyhisselam şahsen öldürülmez, öldü vefat etti ama hükmen halen hayattadır. İhmal ederseniz sizin ihmaliniz sonucunda ya da bizzat teşebbüs ederse birileri onların teşebbüsleri ve hareketleri sonucunda ölebilir, öldürülebilir bir sünneti vardır, bir dini vardır, bir misyonu vardır, bir görevi vardır Muhammed Aleyhisselam'ın. Söyleyin bu anlamda ölür ya da öldürülürse denir mi? Evet. Yani mutfağınıza müdahale edecek bir peygamberi çoktan öldürmüş babaanneniz, anneanneniz. Size bir şey kalmamış. Öldürmüşler. Salıvermişler, ihmal etmişler, köşeye bir koymuşlar odaya, misafir odasına hapsetmişler, hatta yazlıktayken çağırmışlar, kışta şehre gelmişler, orada kalmış. Ziyaret etmemişler, isteğini vermemişler, onu desteklememişler, onu canlandırmamışlar, yani canlı tutmamışlar ve ölmüş gitmiş öyle mi ki dersiniz? Elbise dünyasına, giyim kuşam dünyasına çoktan ölmüş mü? Dedenizin dedesi döneminde mi ölmüş? Belki de öyle. Hani... Setre pantolon mu, frenk gömlek mi bir şeyler mi icat edilmiş olabilir? Ya da acaba hangi hayat programında kim ne zaman ihmal ettiği için ölmüş bilmem. Ama bir de birileri uğraşmış mı? Oğlumun hayatına girmesin diye öldürmüşler mi? Ya da senin oğlunun hayatına, senin kızının hayatına, senin gelinlik odana, senin kitaplığına, senin kafana, senin yapına girmesin diye Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini birileri de öldürmeye çalışmış mı? Ölür ya da öldürülürse. Dikkat edin, dönmeyin geriye. Yeniden can verin, yeniden hayat bulsun hayatınızda. Yeniden onunla beraber olun, gidin, tanışın, görüşün. Herkes kendi peygamberi Yani kendinin inandığı peygamberi canlı tutsun. Değilse aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Efendimiz için hep hayatta hay idi ama Ebu Cehil için de hep ölmesi gereken yok idiydi, bunu biliyorsun. İbrahim aleyhisselama demişler ki öldürün onu ya da yakın onu. Yakabilecekler miydi? Aman ben de Hazreti İbrahim'in sözcülüğünü yaparsam bana da derler. Yakın bu adamı, çırasını yakın, ocağını yakın. Yani belli olmaz ne yakacakları. Allah yaktırır yine. Ocağımızı da yaktırır, lambamızı da yaktırır. Yani onlara, bize nur kaynağı da olur onlar. Endişe etmeyin. Yeter ki biz Hazreti İbrahim'i örnek alalım. Çünkü Allah Mümtehine suresinde o sizin için gerçekten güzel bir örnektir diyordu. Biz onu örnek alalım. Hazreti İbrahim gerçekten özel bir örnek. Allah Bakara suresinde Hazreti İbrahim'i bize tanıtırken o büyük peygamberi, Ülül Azim peygamber dediğimiz bu peygamberi, ki bütün peygamberler azim sahibidir ayrı, bize tanıtırken diyordu ki وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ İbrahim'i Rabbi Allah nice kelimelerle, nice imtihan birimleri, pozisyonlarıyla imtihana tabi tuttu ama Hazreti İbrahim tümünü başarıyla bitirdi ve hak etti imam olmaya. Ama Allah'a nazlanma makamı zannetti, benim soyumdan gelenler de imam olsun. Allah dedi ki, لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ Zalimlerse hayır, onlara ahdim yoktur. Ayet 124. İşte bu İbrahim aleyhisselam, oğlunu, beşikte oğlunu, kucakta oğlunu, kundakta oğlunu, hanımıyla beraber kayalık, taşlık, susuz, kimsesiz, yolsuz bir bölgeye bırakmakla imtihan oldu. Başardı. Bu oğlunu büyüyünce kurban etmekle imtihan oldu. Başardı. İki karısının geçimsizliğiyle imtihan oldu. Başardı. Yıllarca birisinin kısırlığıyla ama sonra evlat lütfedilmesiyle imtihan oldu. Başardı. Bu da mı imtihan demeyin? Şımarmaz mı insanlar? 10 sene, 7 sene, 5 seneden sonra bir çocuğu oluyor da tanrı tanımaz gibi, kural tanımaz gibi yaşıyorlar sanki onu veren Allah değilmiş gibi. Allah korusun. Mısır'da başına bir şeyler geldi. Karısı elinden alınacaktı. İmtihan oldu, başardı. Putları kırmakla imtihan oldu, başardı. Put bayramına davet olunmakla imtihan oldu, başardı. Ya da imtihanları vardı ve başardı. İşte bu İbrahim aleyhisselam ateşe atılmakla da imtihan oldu. Evet, bizzat ateşe. Gariptir, akıl ermez. Gerçi zırvanın tevili olmaz zaten, aklım ersin diye uğraşmıyorum ama ne saçmalık, bir kişiyi öldürmeye dağ gibi odun ve ateş hazırlamışlar. Bir kişi öldürecekler. Yani yanına yaklaşamayacakları kadar büyük ateş, uzaktan mancınıkla atacaklar. Yani kocaman bir sapan düşünün, taşın olduğu yere İbrahim aleyhisselamı koyacaklar, şöyle sündürüp atıverecekler ya da kurup çeviriverecekler, hadi ateşin ortasına düşsün ve yansın. E tabi kuyu kaz, az biraz derince kaz, ez kaza ayağın kayar demişler. Diyor ya şair, onlar da kuyu kazdılar, biraz derince kocaman bir kuyu kazdılar. Hepsi içine düşsün diye attılar İbrahim aleyhisselamı. Allah da dedi ki, ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Bitti. Ateş Allah'ın ateşi değil miydi? Dinlemez mi Allah'ı? Allah'ın yak kuralından dolayı yakacaktı. Selamet ol, şöyle rahat oluver, rahat oluver, İbrahim sen de rahat bulsun dedi Allah, işte hepsi o kadar. Yani ateşliği de bitti, hem serin oldu, hem selamet oldu, hem rahat oldu, hem sakin oldu, tamam o kadar. Yani فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah, İbrahim aleyhisselamı böylece ateşten korudu, kurtardı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ İman etmek isteyenler için gerçekten bu konuda Allah'ın ayetleri, alametleri, nişaneleri vardı. Yani insanlar bu olayla inandık dedikten sonra deneneceklerine ayetler, alametler anlayacaklardı. İnananların desteklenmesine karşın inkar edenlerin boşa çıkmaları anlaşılacaktı bu ayetle. Evet, bu olay Nice nice ayetler, alametler içeriyordu ama insanlar iman iddiasında, iman ihtiyacında idiyseler değilse hiçbir faydası olmayacaktı onlara. Nitekim olmadı da kim bilir. Hani aklımıza öyle geliyor değil mi? Bunu da gördükten sonra hala inanmadılar mı? Ashab-ı Uhdud olayını biliyorsunuz. Hain ve zalim kral, bir kişiyi değil ama dini ortadan kaldırmak için arkadaşının başını testereyle kestiriyor. Bela bitmiyor. Rahibin de aynı akıbeti, sıkıntı bitmiyor. Bir delikanlı kalıyor geriye, ibreti alem olsun diye dağdan attırın diyor, olmuyor. Denize battırın diyor, olmuyor. Ama meydana topluyor. Onun kuralıyla, onun Allah'ının emriyle onu öldürmesi gerçekleşince bütün insanlar iman ediyor. Bu adam çılgına dönüyor ve atın bunları ateşe diyor. Kural bu. İman etmek istemeyen adama delilin ne faydası var? İşte bu olaydan sonra zannetmeyin hepsi inanacak. Hatta hiçbiri inanmadı. İnanan sadece karısı Sare annemiz ve de yeğeni Lut aleyhisselamdı. O bir sonraki ayette söylenecekti. İbrahim aleyhisselam onlara şöyle dedi. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Siz dünya hayatında size bir şeyler sağlayacak konuda birbirinizi sevdiğinizden dolayı, siz dünyalık sevgisiyle birbirinize bağlandığınızdan dolayı bu sevgilerinizi var edecek, koruyacak, muhafaza edecek, geliştirecek ya da yokluğuna engel olacak putlar edindiniz, kurallar edindiniz, tanrılar edindiniz. Allah'ın berisinde eğer tanrılar edinmişseniz, Allah'ın berisinde sözü dinlenecek varlıklar bulmuşsanız, bu sadece sizin birbirinize dünyalık nedeniyle bağlılığınızdan kaynaklanıyor. Evet, müşterilerini sevenler, satıcılarını sevenlere kadar düşünün insanları neden seviyorlar. Anne babasını sevenlere kadar hatta öğretmenini, öğrencisini sevenlere ya da etkinlik ve egemenlik sahibi olanları ya da bunun dışında birilerini sevenler, kendisini putlaştıracak olanları sevenler, kendisinin putu olanları sevenler hep dünyalık getirisi var diye sevmiyorlar mı birbirlerini? Meveddete beynikum fil hayati dünya. Neden seviyor insanlar birbirlerini? Ya kendisine bu sevgi Allah'ın rızasına kapı açacak diye sevecektiler ki onlar Allah'ın berisinde başka varlıklar bilmezler, bulmazlar? Değilse bir dünyalık getirisi var diye seviyorlar. O komşuyu neden çok seviyor? Aynı nedenle. Peki ötekini neden sevmiyor? Aynı sebeple. Değil mi? Düşünün, hayat hep bunun üzerine kurulmamış mı? Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهِ عَهِدَ اِلَيَّ اَنْ لَا يَئْتِيَنِي اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِي بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Allahu Ekber. Allah peygamberimle bir anlaşma yapıyor. Rahman ve Rahim olan Allah, rahmeten lil alemin olan peygamberimle anlaşma yapıyor. Bu anlaşmadan mutlaka benim yararıma bir kural, bir sonuç çıkacak biliyorum. Çünkü biri Rahman ve Rahim, biri rahmeten lil alemin. Mutlaka beni rahmet ve merhamete boğacak bir kuraldır bu, bir karardır. Benim ölüm fermanım bile olsa dinliyorum. Diyormuş ki Allah, ümmetinden kim ki benim huzuruma la ilahe illallah ile gelirse, ama çok güzel, bende de var, seviniyorum, acaba diyorum sonuç, ama la yahlutu biha şey'en, bu mesajı, bu gerçeği, bu tevhidi, bu tevhid sözünü bulandırmazsa, karıştırmazsa, kırıştırmazsa, buruşturmazsa, illa vecebet lehul cennet, garanti cennet var ona. Demek ki ben Allah'tan başka ilah yoktur dedim mi? Demek ki ben Allah'tan başka hayatıma karışmaya varlık yoktur. Allah'tan başka gönlünü hoş edeceğim başka varlık yoktur. Dediğini dinleyeceğim sadece Allah'tır, ilahımdır, mabudumdur dedim. Ama bu sözümü karıştırmaz, buruşturmaz, kırıştırmazsam garanti cennet varmış bana. Hemen sahabe atılıyor bu noktada. Ne mutlu onlara, peygamberin yanı başındalar, soru veriyorlar. Ama bizim için sormuşlar, sayalım bak biz de dinleyelim dediklerini. Sanki biz oradayız, sanki sorularını duyuyoruz. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا الَّذ۪ي يَقْلُطُ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Peki ama yani o la ilahe illallah dedik, biz de diyoruz demek zorundayız ama onu karıştıran, buruşturan, kırıştıran, onun cennet garanti belgesi olma özelliğini ortadan kaldıran ne o? Aman bize yapmayalım. Aleyhissalatü vesselam diyor ki حرصاً على الدنيا وجمعاً لها ومنعاً لها يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبابرة. Bir adam la ilahe illallah dese de ama dünyaya bir hırs ve ihtirasla bağlıysa, aman dünya benim olsun diyorsa, aman dünya benim olsun, ben dünyanın içine gireyim, dünya benim içime girsin. Başka? Cem an leha men an leha. Bütün topladıklarını dünyadan dolayı, dünyalık getirisinden dolayı topluyorsa, men an leha, toplamadığı, bıraktığı, ilgilenmediği her şeyde dünya onu emretti diye, dünyalık onu gerektiriyor diye yapıyorsa. Eyvah! Onu seviyorsa dünyalık getirisi var diye. Onu sevmiyorsa getirisi yok diye. Onunla ilgileniyorsa, berikiyle tanışıyorsa, bir başkasına gidiyorsa, ötekine gitmiyorsa, bütün yapıp ettikleri dünya merkezli. Adam meveddete beyniküm fil hayati dünya. Dünya hakkında, dünya konusunda, dünya konumunda, dünyalıktan dolayı aralarında bir sevgi. İşte bunu muhafaza edecek, bu sevgiyi ayarlayacak, bu sevgiyi düzene koyacak. Siz Allah'ın berisinde kural koyucular tanıyorsunuz diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani bak ben seni sevmiştim, ben seninle bağlantı kurmuştum, ben başkasına gidecek yerde gelip seninle irtibat kurmuştum, alışımı seninle verişimi sana ayarlamıştım ama bunun karşısında avantamızı alalım bakalım derdinde değil mi insanlar? Yani bütün toplanımlarını onun için, ayrılımlarını onun için yapıyorlarsa. Siz bilirsiniz diyor Hazreti İbrahim. Sümme yevmel kıyameh, bir gün gelecek insanlar ayağa kalkacaklar kıyam günü. İşte o gün yekfuru ba'duküm bi ba'din, bazınız bazınızı, sevdiğiniz sevildiğinizi, sevenler sevilenleri, adına iş yapanlar adına iş yapılanları, Allah'ın berisinde kul olunanlar, köle olunanlar olanları veya olanlar olunanları hepsi birbirini ancak buğz edecek, küfredecek, tanımayacak. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Lanet edecek, Allah'ın belasını isteyecek, lanetini isteyecek, cehennemin azabını isteyecek birbirlerine. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ Sizin varınak, sığınak ve barınağınız ateş olacak. Düşünüyor musunuz? Hepiniz cehenneme gideceksiniz. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Hiç yardım eden de olmayacak size. Kimseyi bulamayacaksınız, yapmayın. Birbirinizi bundan dolayı seviyorsunuz. Adam diyor ki, bir adama yapabileceğiniz en büyük kötülük, parasını kasanıza aktarabilmektir. Mesela babanızın katili dükkana geldi, gülün yüzüne. İzzet ve ikramda bulunun. Çay ikram edin, yemek ikram edin. Güzel iltifatlarla adama ikna edip mal satabildiğinizde, parasını alıp cebinize, kasanıza intikal ettirebildiniz mi? Ona yapabileceğiniz en büyük kötülüğünü yaptınız diyor. Bak neden seviyormuş değil mi? Peki, mevki için, mansıp için, imkan için ya da statü için, dünya için, dünyalık için, izin için, form için, bir şey için adamın durumundan, konumundan dolayı getirisi vardır diye sevilen insanlar. Bilsinler kendilerini neden kimlerin sevdiğini, neden kimlerin sevmediğini. Dostlarını daha iyi tanısınlar insanlar. Değilse Allah'ın berisinde yoksa kural koyucular mı var hayatımızda? Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.